Ayrım 2, sayfa 11, 1. bölüm. Gazete binasının önüne geldiğimde vakit öğleyi bulmuştu. Sabahtan beri yağan yağmur dinmiş, cüretkar bir güneş kül rengi bulutların arasından sıyrılıp tatlı tatlı gülümsemeye başlamıştı. Yaşlı Plymouth'umdan inerken Tolga'yı gördüm. Fotoğraf çantası omzunda hızlı hızlı yürüyordu. Beni fark edince duraksadı. "Merhaba Adnan abi." Eliyle arabamın kaportasına dokunarak ekledi. Senin anka kuşu yine formunda. Anka kuşu bizim 54 model Plymouth'un lakabıydı. Babamdan miras kalan arabayı gördüğü gün rahmetli Tufan abi takmıştı bu adı ona. Formunda olacak tabii. Kimin arabası? Öyle öyle de dedi. Sahibi gazeteye biraz erken gelse daha iyi olacak. Takılmasını aldırmadım. Gençlerin içinde en çok onu severdim. Biraz laubaliydi ama işinin erbabıydı. 2 yıl önce yani henüz haber yapma yeteneğimi yitirmemişken hep onu alırdım yanıma. Daha öğrenememişsin bu mesleği dedim başımı sallayarak. Erken gelmek çömezlere mahsustur. Tecrübeli gazeteciler öğleden önce işe gelmez. Gülümsemesi tüm yüzüne yayıldı. Eliyle bir hoşça kal işareti çakarak ileride onu bekleyen beyaz Opel'e doğru yürüdü. Opel'in arka koltuğunda kendini araştırmacı gazeteciliğin üstadı ilan eden Şekip İnce oturuyordu. Baktığını görünce selam vermemek için başını öne eğdi. Bir zamanlar kıçımdan ayrılmayan adam gazetede yıldızım söndüğünden beri benden uzak duruyordu. Bugün selamımızı da almamıştı. Demek ki artık ilişkileri iyice koparmak istiyordu. Ne diyebilirdim? Akıllı çocuktu. Ben de ona arkamı dönerek gazete patronumuzun Balkanların ve Orta Doğu'nun en görkemli plazası olarak tanımladığı o biçimsiz beton, çelik ve cam yığınına yürümeye başladım. Döner kapının hemen önünde iki küme oluşturan benim gibi tiryakiler tutkuyla sigaralarını içiyorlardı. İki terliğe taşındıktan sonra Cağaloğlu'ndayken özgürce tüttürdüğümüz sigaralarımızı bina içerisinde içmemiz yasaklanmıştı. Zaten şehirden bu kadar uzak bir yerde çalışmayı henüz içimize sindirememişken sigaranın dışarıda içilmesi zorunluluğu önceleri açık bir zulüm olarak görüp direnmeye kalkmış fakat yönetimin kararlılığı karşısında duruma razı olup nikotin ihtiyaçlarımızı yağmur kar demeden kapı önünde giderir olmuştuk. Sigara içenlerin arasından tanıdıklarımla selamlaşarak cam fanus adını verdiğim kapıya yaklaştım. Adımımı atmamla birlikte cam fanusun beni kapıp gazetenin içine fırlatması bir oldu. Çilem bitti mi dersiniz? Ne gezer? Şimdi de geçilmesi zorunlu bir kale gibi güvenlik kapısı dikiliyordu karşımda. Arabamın anahtarını cep telefonumu görevliye verdikten sonra kapıdan geçtim. Gazeteye her gelişimde yaptığım gibi santraldeki üç kızı başımla selamlayarak geçiş turnikesine yöneldim. Kimlik kartımı elektronik aygıta uzatıp kendimden emin bir tavırla turnikeye girdim. O da ne? Çelik demirler geçişime izin vermiyordu. Teknik bir arıza olduğunu düşündüm. Kartı yeniden uzatarak geçmeyi denedim. Boşuna çelik çubukların beni geçirmeye hiç niyetleri yoktu. Halime acıyan bir güvenlik memuru yaklaştı. Kartı alıp bir de o denedi. Hayır, elektronik aygıt gerçekten de kartımı okuyamıyordu. Güvenlik memuru elinde kartımı evirip çevirirken bende jeton düştü. Kovulmuştum. Şekip İnce'nin beni görmezden gelmesinin nedeni de buydu. Kovulduğumu o da biliyordu. Büyük olasılıkla patron onlarla bu konuyu konuşmuş. Tepki göstermelerini önlemek için onaylarını almıştı. Kovulduğumuza göre demek ki kimse de beni savunmamıştı. Belki Arif. Yok canım. Arif karşı çıksaydı beni arayıp kovulduğumu da haber verirdi. Anlaşılan o da artık beni savunmaktan yorulmuştu. Yine de ona kızmaktan kendimi alamıyordum. Edeceği altı üstü bir telefondu. Hiç değilse insanların gözü önünde böyle kapıdan dönmek zorunda kalmazdım. Bir an turnikenin üzerinden atlayıp içeri girmeyi, başta Arif olmak üzere alayına sövüp saymayı, rezalet çıkarmayı düşündüm. Ama bu duygum parladığı gibi çabucak söndü. Onlar buna değmezdi. Daha da önemlisi düşündüklerimi yapacak güç yoktu bende. Olan olmuştu. Şimdi pişkin görünme zamanıydı. İçimde büyüyen bozgun duygusunu bastırıp yüzüme rahat bir ifade yerleştirdim. Güvenlik görevlisine teşekkür ederek elindeki kartımı aldım. Kapıya yönelecekken duraksadım. Kapıyla aramdaki uzaklık topu topu 5-6 metreydi. Kimseye çaktırmadan gitsem, hayır. Böyle kuyruğumu bacaklarımın arasında kıstırıp kaçar gibi uzaklaşmamalıydım. Nasıl olsa kovulduğumu anlayacaklardı. Onlar anlamasa bile daha şimdiden kuşkulu gözlerle beni süzmeye başlayan bu genç irisi güvenlik görevlisi olanları ballandıra ballandıra anlatmaktan geri durmayacaktı. Santraldeki kızlara yöneldim. Biri telefonla konuşuyor, öteki not alıyor, diğeri ise mutsuz gözlerle boş boş önüne bakıyordu. Beni görünce boş boş bakması kayboldu ama mutsuzluğu öyle kolay kolay geçeceğe benzemiyordu. ''Buyurun Adnan Bey,'' dedi yılgın, adeta cansız bir sesle. ''Ne istemiştiniz?'' ''Teşekkür ederim, hiçbir şey istemiyorum.'' dedim. Acınacak durumuyla alay edebilen birinin kendine güveni içerisindeydim. Az önce bana geçit vermeyen turnikeyi işaret ederek ekledim. ''Duruma bakılırsa işten ayrılıyorum. Sizlerle vedalaşmak istemiştim.'' Kız yine boş boş bakmaya başlayınca bütün bu konuşmaları yapmaya kalkıştığım için kendime lanetler yağdırarak işten kovuldum diye açıkladım. Artık görüşemeyeceğiz. Sizlerle vedalaşmak istedim. Kızın boş bakan gözleri şaşkınlıkla büyüyünce rahatladım. Sonunda derdimi anlatabilmiştim. Ah, çok üzüldüm dedi. Sonra dönerek yanındaki arkadaşlarına kötü haberi verdi. Duydunuz mu? Adnan Bey gazeteden ayrılıyormuş. İki kız da işlerini bırakıp bana baktılar. Hadi canım, diye söylendi telefonla konuşanı, eliyle ahizeyi kapatarak. Evet, Kenan Bey'e yaptıklarını Adnan Bey'e de yapmışlar. Turnikenin önünde kalmış. Ne kadar ayıp, diye mırıldandı öteki. Hadi Kenan Bey neyse de siz bu gazetenin direğiydiniz. Zaten epey insanlar gidiyor, dedi hala eliyle telefonun ahizesini kapatan kız. Şu gazetede o kadar gereksiz insan varken sizi mi buldular kovacak? İçten görünüyorlardı. Ama benim konuşmayı uzatmaya hiç niyetim yoktu. Güvenlik görevlisini de unutmadan hepsini ayrı ayrı teşekkür ederek ayrıldım yanlarından. Döner kapıdan çıkarken kızın bahsettiği Kenan'ı düşünüyordum. İki terliğe taşındıktan sonra işten çıkarılan ilk üst düzey gazeteciydi. Benim gibi bir sabah işe gelmiş ve içeri girememişti. Ne olup bittiğini anlayıncaya kadar iyice rezil olmuş, sonra da çaresizce evinin yolunu tutmuştu. Kapıdan çıkmadan önce demek ki iki terli de insan işten böyle atılıyormuş diye mırıldandığını söylediler. Gazetecilerin arası da pek sevinmezdi Kenan. Ne yalan söyleyeyim, birçok arkadaş gibi ben de içten içe sevinmiştim onun böyle aşağılanarak işten atılmasına. Kim derdi ki bir gün ben de aynı biçimde işten atılacaktım? Gerçekten de işten atılmayı hiç beklemiyordum. Evet, son 2 yıldır işler çok kötü gidiyordu. Artık gazetecilik yaptığım söylenemezdi. Bana açtıkları köşede haftada bir suyuna tirit yazılar yazıp durumu idare etmeye çalışıyordum. Ama benim gibi o kadar çok gazeteci vardı ki. Bir dönem başarılı işler yapıp sonra yorulan, sıkılan, bunalıma düşen gazetecileri yönetim başından atmaz, belki vefa borcuyla, belki ileride işe yarar düşüncesiyle kendine tutmaya devam ederdi. Ben de yedekte tutulan gazetecilerden biri olarak gül gibi geçinip gidiyordum. Geçinmek deyince kendi faturalarımdan önce oğlumun son okul taksiti aklıma geldi. Ödeyemezsem Funda'ya, yani eski karıma çok ayıp olurdu. Kovulduğumu anladıktan sonra ilk kez panikliyordum. Geçim derdi hiç aklıma gelmemişti. Boşuna suçlamamıştı Funda beni, sorumsuz herif diye. Dur dur, hemen karamsarlığa kapılmayalım. İşten çıkardıklarına göre bu adamlar tazminatımı da ödemek zorundaydılar. Kenan'ı kovduklarında tazminatını geciktirmeden ödemişlerdi. 6 yıldır bu gazetede çalıştığıma göre alacağım para da hatırı sayılır bir miktar olmalıydı. O parayla oğlanın son taksidini öder, kalanıyla da iş buluncaya kadar idare ederdim artık. Yeniden rahatlamıştım. Önüme çıkan su birikintisinin üzerinden sevinçle atladım. Ama çok geçmeden kapıldığım bu sevincin ne kadar aptalca olduğunu anladım. Elimdeki para bitince ne yapacaktım? İş bulurum, diye mırıldandım kendime. İkna etmeye çalışarak, ama buna inanmak çok zordu. Bizim camiada benim artık işe yaramayan bir alkolik olduğum söylentisi çoktan yayılmıştı. Hangi gazetede benim gibi birini işe alırdı? Hadi eski günlerin hatırına dostların yardımıyla işe alınım diyelim. Ben bu karmaşık kafayla, bu yılgın ruh haliyle nasıl çalışırdım? Gazete yönetimine beni işten çıkaranlara içimden küfürler yağdırmaya başladım. Sahi bunlar beni niye işten çıkarmışlardı? Ocak ya da Temmuz ayı olsa enflasyonla mücadele gerekçesiyle attıklarını düşünecektim. Gazeteler genellikle bu aylarda insanları işten çıkarırdı. Ama Nisan'ın başlarında tensikata gittikleri görülmüş iş değildi. Üstelik benden başka kimseyi çıkardıklarını da sanmıyordum. Son zamanlarda bırakın yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü gibi üst düzey yöneticilerini gazetenin çaycısıyla bile kavga etmemiştim. Öyle kimsenin etlisine sütlüsüne karışan yazılar da kaleme almıyordum. O halde neden beni işten çıkarmışlardı? Arabama gidene kadar bunun nedenini bulamadım. Ön camında kurumaya başlayan yağmur damlalarıyla hüzünlü ama uysal bir arkadaş gibi beni bekleyen Plymouth'uma binip geniş göğsünde geçen hafta gazeteciler cemiyetine verilen kokteylin atmayı unuttuğum davetiyesini görünce gerçek kafama dank etti. Kokteylde Cengiz'e yeni yayın yönetmenimiz Bahri Narman'ı çekiştirmiştim. İşten atılmama nedeni olan buydu. Bizim camiada yayılmasını istediğin bir söylenti mi var? Cengiz'e anlatman yeter. Ne yapar eder, hatta yalnızca bu haberi vermek için insanların ayağına kadar gider. Olanları herkesin duymasını sağlardı. Kötülük olsun diye değil, yapısı böyle olduğundan. Anında başkalarına anlatmıştır benim yayın yönetmeni hakkında söylediklerimi. Ve kısa sürede Bahri Narman'ın kulağına ulaşmıştır bu haber. Aslında Cengiz'le konuşurken bunları anlatabileceğinin farkındaydım. Ama içkiden mi, yoksa 2 yıldır yan gelip yattığım halde beni işten atmamalarının verdiği rahatlıktan mı dilime engel olamamıştım. Şanssızlığım biraz da yayın yönetmenliğine getirilen Bahri Narman'ın kişiliğinden kaynaklanıyordu. Eğer eski yayın yönetmenimiz mazhar iş başında olsaydı hakkında konuştuğum için asla beni işten uzaklaştırmayı düşünmez, geveze pezevenk diyerek duyduklarına gülüp geçerdi. Fakat Bahri Narman böyle bir davranışı asla affetmezdi. Çünkü o gazeteyi yönetmekten çok kendini ispat için uğraşıp duruyordu. Özgüveni zayıf olduğu için sert yöntemlere başvurmaktan çekinmiyordu. Ama hakkını da yemeyelim, Bahri Narman günümüz gazete patronlarının tam aradığı adamdı. Uyanıktı, ataktı, iki dil biliyordu. Daha da önemlisi gazetecilik kadar ticaretten, işletmecilikten de anlıyordu. Son 2 yıl içerisinde yani ben dibi boylarken o patronun yeni gözdelerinden biri olmuş, genç yaşta gazetenin yayın yönetmenliğine kadar yükselmeyi başarmıştı. Ama daha alacağı çok yol, ele geçireceği çok kale vardı. Bu yüzden otoritesini sarsacak en ufak bir söylentiyi bile kaldıramazdı. Gazetecileri iyi tanımadığı için de saygınlığını ancak böyle koruyabileceğini sanıyordu. Bir gün Hanyi Konya'yı anlayacaktı ama bu arada benim gibi bir düzine ekabir gazetecinin de ekmeğiyle oynamış olacaktı. Arabamı çalıştırırken Bahri Narman hakkında düşünmenin bile beni yorduğunu fark ettim. Bir sigara yaktım. Arabamı hareket ettirmeden önce son bir kez gazete binasına baktım. Gözlerim üst katta Bahri Narman'ın odasının penceresine takıldı. Acaba beni izliyor muydu? Oradan kim bilir ne kadar küçük biri olarak görünüyordum. Belki de benim umutsuz adımlarla arabama binmemi, çaresizlik içinde evime dönmemi kendi büyüklüğünün kanıtı olarak görüyordu. Hadi canım sen de, adamın işi gücü yok. Gazete için hiçbir önemi kalmamış bir elemanın ayrılışını mı izleyecekti? Aklımdan bunlar geçerken pencerenin önünde bir gölge kıpırdar gibi oldu. Neden izlemesin diye geçti aklımdan. Bunlar manyaktır. Pencereye daha dikkatli bakmaya başladım. Hayır, yanılıyordum. Penceredeki kıpırtıların nedeni beni izleyen Bahri Narman değil, yağmur bulutlarının gökyüzünde hızla çoğalmaya başlamasıydı. Güneşin kaybolmasıyla bina rengini yitirip gökyüzünün koyu kurşun iliğine büründü. Tuhaftır, nefret ettiğimi sandığım bu binaya bakarken içimde hüzne benzer duyguların uyandığını hissettim. Ama aldırmadım. Sigaramdan derin bir nefes daha çekip arabamın gazına usulca dokundum.